Ayrım 30.
Sağır Yalı, Samet Ağaoğlu. Ömer, Yalı'nın yavaş yavaş kafasında devamlı bir düşünce haline geldiğini fark etti. Günün hemen her saatinde sabit bir fikir halinde onunla meşgul olmaya başlamıştı. Bir sevgilinin mezarı gibi sık sık Yalı'yı görmeye gidiyor, daha doğrusu içinden bir kuvvet onu Yalı'nın önüne doğru zorla götürüyordu. İlk zamanlar bu eski, büyük, boyaları dökülmüş, bütün pancurları kapalı evin kendisinde uyandırdığı garip hislerden zevk duydu. Kim bilir diyordu. Belki de ruhların bedenden bedene geçerek ebediyen yaşadıkları hakkındaki iddia doğru. Ben de bundan birçok yüz sene evvel bu Yalı'nın bulunduğu yerde yaşamış olabilirim. Hatta yaşı herhalde 100 seneden fazla olan bu Yalı'da hayat geçirmiş bir insanın ruhu şimdi benim vücudumdadır. 20'sini henüz geçmiş genç adam Yalı üzerinde hayallerini işletiyor. Bir kayığa binerek önünde saatlerce durduğu binayı gözleri kör, kulakları sağır, dilsiz bir insanı temsil eden bir heykele benzetiyordu. Günün her saatinde şafak sökerken öğle vakti, güneşin battığı zaman, nihayet gece karanlıkta Yalı'nın aldığı şekilleri, büründüğü renkleri ayrı ayrı tespit etmişti. Gün ağarırken denizin gümüş rengi Yalı'ya aksediyordu. O zaman bütün binada hafif bir titreme görür gibi oluyordu. Hava bulutlu olduğu günler bu gümüş renk gittikçe kirlenerek akşama kadar devam ediyordu. Açık günlerde ise güneşin ufuktan başlayarak tepeye geldiği ana kadar saçtığı bütün renkler Yalı'yı birbiri arkasına koyuyor, sonra yorgun, bitap gölgeler her tarafını sarıyordu. Grubun kızıllığı Yalı'nın tahtalarında kanayan yaraları andıran lekeler yapıyor, karanlıkla beraber etraftaki eşyanın hepsinden daha siyah bir kayadan ibaret kalıyordu. Zaman geçtikçe bu zevk veren hayaller, renkli görünüşler yerlerini ızdıraplı bir tecessüse bıraktılar. Ömer şimdi bu Yalı ile kendisi arasında esrarlı bir münasebet olduğuna inanıyor, kulaklarında bir ses ona durmadan içeri gir, içeri gir diye fısıldıyordu. Yalı'ya nasıl girebilirdi? Buna imkan var mıydı? Fakat hissediyordu ki bu imkansızlık onu asabileştirmekte, Yalı'ya karşı bir çeşit düşmanlığa doğru götürmekteydi. Bir gece şöyle bir rüya gördü. Yalı'nın kapısını muntazam darbelerle yumrukluyor fakat içeriden hiçbir ses gelmiyordu. Açın kapıyı, kapıyı açın diye bağırmaya başladı. Bu da cevapsız kaldı. Bu sefer kulağını kapıya dayadı. İşte içeride sesler var. Kalın, ince, yaklaşıp uzaklaşan sesler. Niçin açmıyorlar, niçin açmıyorlar diye inledi ve kapıyı tekmelemeye başladı. Heyhat! Bütün feryatları, çağırışları, vuruşları semeresiz kalıyordu. O zaman sanki birisi evvelden hazırlanmış gibi yanında duran bir kucak çalı çırpıyı kapının önüne yığarak ateşe verdi. Yangın süratle evi sarıyor, tahtalardan garip sesler çıkıyordu. Ömer, melun Yalı, yok ol diye bağırırken alevler arasından insanların fırladığını, kendisini kollarından tutarak ateşin ortasına attığını gördü. Her taraf kıpkızıl bir renk içine gömülürken uyandı. Ömer, Yalı'ya girebilmek için günlerce planlar yaptı. Birçok geceler binanın etrafında dolaşarak hiç kimse görmeden sessiz gürültüsüz girebileceği bir yer aradı. Nihayet Yalı'nın deniz tarafındaki cephesinde, birinci katın yan tarafında, hemen hemen zemin hizasında bir insanın geçebileceği küçük bir pencereyi kırmaya karar verdi. Pencerenin kömürlük gibi bir yere ait olduğunu tahmin ediyordu. Bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra fırtınalı bir geceyi bekledi. Denizin ve rüzgarın gürültüsü camın kırılırken çıkaracağı seslerin duyulmasını önleyecekti. Beklediği gece geldi. Ömer ilerlemiş bir saatte kayığını Yalı'nın önüne yaklaştırarak rıhtıma çıktı. Küçük pencereyi elindeki demirle birkaç darbede kırarak içeriye girdi. Elektrik feneri tahmininde aldanmadığını gösterdi. Oldukça geniş bir kömürlükteydi. Sağ tarafta yarı açık bir kapı görerek yürüdü. Dar bir sahanlıkta sola doğru yükselen merdivenlerden çıktı. Kendisini iki duvar arasında baştan başa tutmuş camlı bir bölmenin karşısında buldu. Merdiven yan taraftan üst kata çıkıyordu. Genç adam bir an tereddüt etti. İçinde ürpermeler başlamıştı. Geri dönmeyi, girdiği yerden tekrar çıkmayı düşündü. Tam bu sırada kömürlüğün kapısının şiddetle kapandığını işitti. Duyduğu büyük korku ile merdivenlere doğru fırladı. Üst kata çıktığı zaman kendi kendine niye korktum diye düşündü. Kırdığım pencereden giren rüzgar kapıyı kapadı, işte o kadar. Şimdi deminki heyecanı geçmişti. Önünde fenerin ışığı ile ortası aydınlanan, iki tarafı gölge içinde büyük bir salon vardı. Dışarıda rüzgar, pancurların, pencerelerin tahtaları arasından süzülerek salonu iniltiye benzeyen zayıf bir sesle dolduruyor, perdeleri hafif hafif dalgalandırıyordu. Ömer, meşhur bir şairin mısralarını hatırladı. Sesler geliyor derinden, kalbin uzak sahillerinden. Bu evde yaşamış insanların müşterek kalbi olabilir miyim diye düşündü. Onlardan kimse yok, fakat ben hepsinin kalbi, ruhu, hatta dimağı olarak buradayım. Ömer içinin, mazinin hatıraları arasında dolaşan bir insanın hüzün ve melali ile dolduğunu hissetti. Şimdi bu salona, bu odalara, bu eşyalara çok eskiden beri tanıdığı varlıklar olarak bakabilirdi. Fenerin ışığını salonun duvarlarında gezdirmeye başladı. Birçok resimler görerek yaklaştı. Birinci resim iki küçük kız, iki erkek çocuk, aralarına kır düşmüş muntazam sakallı, biraz şişmanca bir erkeğin fotoğrafıydı. Kızlar kısa çorap giymişlerdi. Birinin saçı bukleliydi. Diğerine zarif bir topuz yapılmıştı. Ömer, topuzlu kızın gözlerine dikkat etti. Sabit, sert bakışları vardı. Ötekinin gözlerinden neşeli ışıklar sızıyordu. Erkek çocuklardan birisi kısa, diğeri uzun pantolonluydular. İkisi de papyon kravat takmışlardı. İkisinin de yüzünde gurur, tahakküm, istifaf çizgileri görülüyordu. Sakallı erkeğin güzel bir yüzü vardı. Redingotunun önünde yeleğinin iki cebi arasında gerilmiş saat zinciri parlıyordu. Ömer, bu bir aile olacak diye düşündü. Fakat anne nerede? Tam bu anda sanki bir el başını geri çevirdi. Karşı duvarda büyük bir resim gözlerini aldı. Bu genç kadına aitti. İnce bir yüzü, geniş alnı, çerçeveleyen gür saçları vardı. Biraz kalın dudaklarının arasından beyaz dişlerini hafifçe gösteren bir tebessüm, bütün yüze neşeli bir görüntü vermişti. Yalnız gözleri, topuzlu küçük kızın gözlerinin aynıydı. İçleri hüzün dolu, sabit, sinirli ışıkların aydınlattığı gözler. Ömer, bu kadın ve o kız aynı kaderin elindedir diye düşündü. Acaba bu kader neydi? Bütün bu eşya, bu koltuklar, masalar, vazolar, avizeler, hepsi bana bu gece bu kaderi anlatabilir mi? Ömer tekrar birinci resmin bulunduğu duvara döndü. Onun biraz ötesinde başka bir resim vardı. Yine iki kız, erkek çocuk, aynı ihtiyar. Kızlar şimdi büyümüşler, uzun etekli, uzun kollu, yakası kalkık, dantela işlenmiş blizler giymişlerdi. Yalnız saçlar yine aynıydı. Bukleli kızın yüzü daha neşeli, topuzlu kızın yüzü daha hüzünlü, gözleri daha ızdıraplıydı. Ömer düşündü. Bu kız yarabbi, neden böyle bakıyor? O kadına benziyor, aynı gözler. Fakat işte ikinci resimde de anne yok, baba ve çocuklar. İkinci resmin tam yanında büyük bir ayna yükseliyordu. Ömer aynada öteki duvardaki kadının kendisine baktığını gördü. Sanki konuşmak istiyordu. Ömer, kalbi birdenbire heyecanla çarparak resme döndü. Söyle, diye bağırdı. Bu sırrı çöz. Sen kimsin? Bu kız, bu çocuklar, bu adam kimdir? Resim bu sefer Ömer'e adeta gülerek bakıyordu. Ömer, niye gülüyorsun? Diye devam etti. Niye gülüyorsun? Evet, bu evde ya büyük facialar ya büyük komedyalar oynandı. Sen belki de bunların baş artistisin. Başı dönüyor, ayakta duramayacağını anlıyordu. Büyük çini sobanın yanındaki geniş koltuğa oturdu. Dışarıda fırtına şiddetlenmiş olacaktı. Pancurlar sallanıyor, tahtaların arasından sızan rüzgar perdeleri şişiriyordu. Ömer birdenbire yalıda, bu eşyalardan başka senelerden beri canlı hiçbir mahlukun gözükmediği bu salonda yapayalnız olduğunu düşündü. Ya şimdi bu evde yaşamış olanların ruhları birer birer gelseler, buna neden bizim huzurumuzu bozuyorsun diye sorsalar? Elini çini sobanın taşlarına sürdü. Avuçlarının ateş gibi yandığını hissettiği serinlikten anladı. Bir zamanlar kış aylarının en soğuk günlerinde bile bu salonu tatlı bir sıcaklık içinde tutan, üstü çiçekli, 18. asır kıyafetinde erkek ve kadınları gösteren kabartmalarla süslü, harikulade parlak renkli çinlerden yapılmış bu soba, yalıda yaşlanmış, devirlerin sanki mumyasıydı. Kapağı açsa içinde o devirlerin küllerini bulacaktı. Ömer ayağa kalkarak yine duvardaki resimlere bakmaya başladı. Sobanın sağ tarafında saçları bukleli kızın başka bir resmini gördü. Nasıl büyümüş, nasıl güzelleşmişti. Onun yanında iki erkek çocuğun ayrı ayrı resimleri duruyordu. İkisi de artık genç birer adam olmuşlardı. Birisi üniformalıydı. Bir eliyle kılıcını, diğeriyle kemerini tutuyordu. Ötekisi zarif bir redingot giymişti. Sağ elinin iki parmağı yeleğinin cebindeydi. Ömer, topuzlu kız nerede diye düşündü. Duvarlarda ona ait resimler aradı. Bu sırada bir etajerin arkasına adeta mahsus, gizlemek için konulmuş gibi bir resim gözüne çarptı. Bunda diğer resimdeki sakallı erkek, bukleli kız ve erkek çocuklarla çarşaflı bir kadın vardı. Ömer kadının çocuklara benzediğini gördü. Topuzlu kız bu resimde yok diye mırıldandı. Onun annesi başkası. Herhalde o büyük resimdeki kadın olacak. Bu çocukların anneleri ise işte bu çarşaflı. Bir hıçkırık işitir gibi oldu. Ses sol tarafta kapısı aralık odadan geliyordu. Buz gibi kesildi. Heyecan ve korkudan titreyerek kapıyı tamamen açtı. Feneri odada süratle gezdirdi. Birden karşısına rastlayan pencerenin yanında geniş bir koltukta başı öne eğilmiş, elleriyle yüzünü kapamış küçük bir kız gördü. Kısa çoraplı, zayıf bacakları koltuğun kenarına ancak yetişiyordu. Ömer sendeledi. Etrafında tutunacak bir yer aradı. Bu bomboş yalıda, belki de senelerden beri kimsenin girmediği, uğramadığı odalarda fırtınalı bir gece yarısı bir çocuk. Koltuğa oturmuş ağlayan bir çocuk. Bütün cesaretini toplayarak koltuğa doğru yürüdü. Fakat hayret, çocuk ayak seslerini işitmiş olması lazım geldiği halde kımıldamıyordu. Feneri ve elini aynı zamanda uzattı. Elinin yumuşak bir kumaşa dokunduğunu hissetti. Kuvvetle itince iki tarafından yırtılmış kumaşlar sarkan bir yastık yere yuvarlandı. Ömer girdiği odayı dolaşmaya başladı. Burada en çok gözüne çarpan yağlı boya tablolar, vazolar, avizeler, sedefli aynalardı. Fenerin ışığı sanki bu eşyanın içinde saklı aydınlıklara yol açıyor, harikulade parlak ve oynak renkler her tarafı dolduruyordu. Burada her şey canlı gibiydi. İki tarafı büyük, sık ağaçlıklı bir orman yolunu gösteren resim, insanda o yola hemen girmek, üstünde yürümek arzusunu uyandırıyor. Üstleri acayip, eğri büğrü, fakat izah edilemez bir şekilde cazip, kadın, erkek ve çocuk şekilleriyle dolu vazolar, birbirlerinden ayrı, küçük dünyalar gibi kendi etraflarında durmadan döndükleri hissini veriyordu. Tavanın tam ortasında sarkan avizenin içinden çeşit çeşit renkler dökülüyor ve bunlar Ömer'in gözlerine bir hayal aleminin perdelerini açıyordu. Salonun hemen bütün ışıkları yanmıştı. İçerisi insan doluydu. Topuzlu kız, iki erkek çocuk, baba, o iki kadın, daha birçok başkaları hepsi buradaydılar. Yalnız bukleli kız yoktu. Pencereler ve pancurlar açıktı. Dışarıda deniz mavi mehtap altında titriyor. Karşı sahiller koyu açık gölgeler halinde görülüyor. Bu sahillerden gelen ışıklar denizin üstünde sıçrayan ince uzun altın balıkları andırıyordu. Salondaki kalabalık birden karıştı. İhtiyar kapıya doğru yürüdü. Yüzü heyecandan bembeyazdı. Herkes iki sıra oldu. Bukleli kız kolunda ince uzun esmer bir delikanlı içeri girdi. Beyaz bir elbise giymişti. Kollarında dirseklerine kadar uzun eldivenler vardı. Göğsünde büyük bir pırlanta parlıyordu. Herkesin elini sıktılar. Nihayet sıranın en sonunda duran topuzlu kızın önüne geldiler. Bukleli kız onu kollarının arasına alarak uzun uzun yüzüne baktı. Sonra kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Herkes bu söylediklerini işitmiş gibi güldüler. Yalnız topuzlu kız kızardı, sendeledi, hızla odadan çıktı. Işıklar birer birer sönmeye başladılar. İnsanlar ve eşya gölgelerden ibaret kaldı. Nihayet büsbütün silindiler. Sonra gözlerinin önünde bir akşamüstü belirdi. Salon yine kalabalıktı. Fakat ihtiyar babanın, genç kızların, kadınların, salonda bulunan herkesin yüzü hüzünlüydü. Birbirleriyle az konuşuyorlar, sakin görünmeye çalışıyorlardı. Hakikatte müşterek bir endişe bütün bakışlara hakimdi. İçeriye artık genç bir zabit olan erkek çocuk girdi. Üniformasının içinde nasıl canlı, nasıl heyecanlı duruyor. Vakit geldi baba, gidelim. Harp var, cepheye gidiyor. Hiçbir bundan bahsetmeye cesaret edemeden vedalaştılar. Topuzlu kız bir köşeye kaçtı. Yüzünü duvara çevirerek ağlamaya başladı. Bukleli kız delikanlıyı durmadan öpüyor. Sonra baba oğul kapıdan çıktılar. Bu salon, bu insanlar, bu eşya, genç zabiti bir daha görmediler. Ömer terlemiş alnını sildi. Evet evet, her evin kaderi aynı. Bu yılda da şehitler var. Mesut olanlar, bedbaht olanlar, sevenler, sevilmeyenler var. Birden, ya öteki çocuk ne oldu diye kendi kendine sordu. Anladım, bu harpte gitti. Ya ötekisi? Ömer hayalinin tasavvurlarını kulağına fısıldanan bir hikaye gibi dinliyordu. O bir sefil, bir serseri oldu. Eğlence yerlerinde, kumarhanelerde babasının parasını, şerefini, haysiyetini, itibarını yedi. Asil, dost ailelerin kızlarını baştan çıkardı. Evlendi, hiyanet etti, ayrıldı. Ondan ta hırsızlığa kadar her gün fena bir haber getirdiler. Sonra bu yalının önünden kendisini dalgalara bıraktı. Ömer ihtiyar babayı oğlunun cenazesi arkasından yürürken gördü. Koluna iki dostu girmişti. Omuzları çökmüş, sakalı tamamen beyazlamıştı. Oğlunun doğduğu günden beri bütün hayatını hatırlıyor, ilk çocukluk senelerinde ondan aldığı büyük saadeti düşünüyordu. Bu saadet yerini sonraları onun sebep olduğu kederlere, hiddetlere, isyanlara bırakmıştı. Onun yüzünden dostlarından olmuş, düşmanlar edinmişti. İşte şimdi her şey bitmişti. Bütün bu dedikodular, bu çekişmeler bir avuç topraktan ibaret kaldı. Genç adam kendi hayalinin icadı olan bu macera karşısında boğazına bir şeyin tıkandığını hissetti. Hıçkır hıçkır ağlamak istiyordu. Ömer yine büyük salona dönerek sağdaki odaya girdi. Şimdi fenerin ışıkları büyük bir çalışma odasını aydınlatıyordu. Duvarlar kütüphane halindeydi. Pencerelere doğru konulmuş geniş bir masa, üstleri kitaplarla dolu etajerler vardı. Kalın koyu renk perdeler pencereleri baştan başa örtmüştü. Kapının üstünde kitapların aralarında Arap harfleriyle yazılmış levhalar göze çarpıyordu. Ömer masaya doğru yürüdü, koltuğa oturdu. Dirseklerini masaya dayayarak yüzünü avuçlarının içine aldı. Artık kendisini bu yalının en yakın aşinası sanıyordu. Bütün macerayı biliyorum. Bir erkek, iki kadın, onlardan çocuklar, nişanlar, düğünler, saadetler, felaketler. Bütün bu yorgunlukları o ihtiyar bu odada, bu masa başında, bu kitaplar, levhalar, yazılar arasında geçirdi. Sonra geçmişteki hatıralarını yine burada düşündü. Hayatının sonunu burada bekledi. Ömer feneri yazılara tuttu. Okuyamadığı, manasını anlayamadığı bu çizgilerde ne garip bir güzellik vardı. Bunlar hasret, melal, ümit, hüsran hislerinin resimleriydi. Ömer saatine baktı. Gece yarısını geçiyordu. Dışarıda fırtına yavaşlamış, pancurların gürültüsü dinmişti. Artık yukarıya çıkmalıyım diye düşündü. Yalının üçüncü katı da ikincisi gibiydi. Fakat burada eşyalar birbiri üzerine yığılmış, birbirine karışmıştı. Belki yalıyı en son bırakanlar buradan kaçıp gitmişler, üçüncü katın eşyalarını topladıktan sonra diğer katların eşyalarını yığmaya vakit bulamamışlar, kapıları hemen çekip uzaklaşmışlardı. Halılar üst üste atılmış, tablolar duvar diplerine toplanmış, koltuklar, kanepeler birbirlerinin içine geçmişti. Bunlar eski senelerin arzu, ihtiras, aşk, kin, hasret, bedbahtlık, saadet hatıralarının yığınından başka bir şey değildi. Her biri dile gelse nihayetsiz hikayeler anlatacak bu eşya, şimdi birbiri üstüne atılmış ölülere benziyordu. Ömer bir köşede büyük bir saat gördü, yaklaştı. Çerçevesi renk renk taşlarla süslüydü. Üstünde minyatür bir köy evi vardı. Evin açık pencerelerinden birisinin önünde köylü bir kız duruyordu. Ömer saatin yan taraftaki anahtarını çevirmeye başladı. Oldukça uzun süren kurmadan sonra anahtar durdu. Şimdi saatten kulakları tırmalayan kalın, keskin sesler çıkıyordu. Ömer birkaç adım uzaklaştı. O zaman bu kaba, paslı seslerin arasından bir melodinin nameleri belirmeye başladı. Sanki genç, güzel bir kadın kendisini saran haşin kollardan, küçük bir ceylan uluyan vahşi kurtlardan kurtulmak için feryat ediyordu. Ömer bütün vücudunun ürpermelerle sarsıldığını hissetti. Saatten uzaklaştıkça bozuk makinelerin korkunç hırıltısı arasında süzülüp gelen melodi, kah hıçkırık, kah haykırış, bazen bir yalvarış halinde kendisini takip ediyordu. Bu seste yılının bütün hayatı saklıydı. Bu ses Ömer'i yakasından tutarak "Nereye gidiyorsun?" diyordu. "Öğrenmek istediğin sırların hepsini, topuzlu kızın sırrını çözeceğim." Ömer ayaklarını eşyalara çarparak geri yürüyor, salondan çıkmaya çalışıyordu. Fakat ses hep beraber, hep yanı başında. Ömer kulaklarını tıkıyor, bu sefer ses beyninin içinde canlanıyor. O zaman Ömer merdivenlere doğru koşuyor, sese kendi ayaklarının yaptığı gürültü karışıyor. Yalının içi feryatlar, iniltiler, ağlamalar, kahkahalar, hıçkırıklarla doluyor. Ömer başının döndüğünü, ayakları altından yerin kaydığını hissetti, yuvarlandı. Kendine geldiği zaman her taraf mutlak bir sessizliğe gömülmüştü. Pancurlardan hafif beyaz ışık süzülüyordu. Girdiği yerden tekrar yalının rıhtımına çıkarak kayığa bindi, süratle uzaklaşmaya başladı. Biraz açıldıktan sonra kürekleri bıraktı, ayağa kalkarak yalıya baktı. Bu binanın karşısında bu geceden evvel duyduğu hislerin, kendisini haftalarca yormuş olan fikirlerin hiçbiri kalmamıştı. Bu yalı, onun için artık hiçbir manası olmayan, hatta yıkılmaya mahkum, yıkılması lazım, ahşap bir evden başka bir şey değildi.